Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 10. Ayrım. Nermin çok uzun aralarla da olsa daha önce de bu tür duygu patlamaları yaşamıştı. Ve nedense ne zaman bir erkeğe karşı böylesine yakıcı bir sevgi duysa, erkek o sırada ondan uzaklaşmış, soğuklaşmış oluyordu. Kendi sevgisiyle erkeğin sevgisizliği arasında ürkütücü bir bağ olduğunu daha çocukluk yıllarından keşfetmiş, bu ikisini hiçbir zaman denk getirememişti. Nermin bir yandan içindeki sonsuz sevme ve kıskanma gücüne, çevresindeki bütün duyguları ve düşünceleri anlamsızlaştırıp yok eden tutkusunun büyüklüğüne şaşıyor, bir yandan da hemen o anda Halil'i görmek için dayanılmaz bir istekle kıvranıyordu. Bir an kalkıp gecenin o saatinde yola çıkmayı, Haluk'un bulunduğu kente gitmeyi düşündü. O saatte yola çıksa sabah varabilirdi. Haluk'a seni seviyorum diyebilir, şu anda kendisine çok anlamsız gelen geçmişteki soğukluğunu bağışlatabilirdi. Seven birinin seni seviyorum sözcüklerini tekrarlamaya muhtaç olduğunu hissettikçe, Haluk'un kendisine aşkından ve sevgisinden son zamanlarda eskisi kadar söz etmediğini de acıyla ve kuşkuyla anımsıyordu. Haluk'un aslında yolculuğa çıkmayıp bir başka kadınla buluşmak için yolculuğa çıkıyorum diye kendisini kandırdığını düşündü birden. Bu düşünce bir anda aklının içindeki görüntüleri değiştirdi. Bir kadınla Haluk'un birbirine sarıldığını gördü. Haluk sevişirken kendisine söylediklerini şimdi o kadına söylüyordu. Kıskançlık kendi hayallerini yaratıyor ve bu hayallere müthiş bir gerçeklik katıyordu. Hiçbir ayrıntıyı bu hayallere katmaktan geri kalmıyordu. Nermin garip bir şekilde kendi canını acıtmaktan hoşlanarak bu hayalleri kafasının içinde dolaştırıp duruyor, her seferinde biraz daha yaralayıcı yeni bir ayrıntı ekliyordu bu hayallere. Özenle bulunup hayalin içine yerleştirilen her yeni ayrıntı duyduğu acıyı biraz daha artırıyordu ve Nermin bu acıyı gittikçe vahşileşen hayalleriyle, ormanda kendine bir yuva yapmaya çalışan bir hayvan gibi bir parça oradan bir parça buradan alarak neredeyse içgüdüsüyle besleyip büyütüyordu. Acıyı büyütüp onu en dayanılmaz noktasına ulaştırmanın, bu acıdan kurtulmanın tek yolu olduğunu hissediyordu. Acı büyüyecek, büyüyecek, sonunda kendi ağırlığı altında parçalanacaktı. Acının en yoğun olduğu an, artık acının gücünü kaybetmeye başlayacağı andı. Nermin hayallerine eklediği ayrıntılarla o anı arıyor, acının doruğuna çıkmaya uğraşıyor, o en son, en dayanılmaz, en sancılı noktaya ulaşmak istiyordu. Gerçeklerle hayaller arasındaki perde, acılarla sarmalanmış olan kıskançlığın yok edici sıcaklığıyla erimiş, gerçekle hayal birbirine karışmıştı. O anda kalkıp Haluk'un evine gitse, Haluk'u o kadınla birlikte yakalayacağına inanmıştı. Hemen gitmeye ve Haluk'u kadınla yakalayıp terk etmeye karar verdi ama daha bu karar verdiği anda Haluk'a duyduğu sevgi yeniden olanca gücüyle canlanıverdi. Onu görmeden yaşayamayacağını düşündü ve acının doruğuna ulaşana kadar daha çok yol kat etmesi, daha çok acı çekmesi gerektiğini de sezdi. Sevgi hemen yok olmadığı gibi o en dayanılmaz acı da o kadar kolay ele geçmiyordu. Pek alışık olmadığı ve onu bir anda çıldırmanın kıyısına getiren bu duygusal patlamanın şiddetinden Nermin'i gene kendi deneyimleri kurtardı. Daha önce de yaşadığı buna benzer fırtınaları anımsadı. O zamanlar da çöl çılgınlaşıp yeşillenmiş. Ama sonra yeniden aslına dönmüştü. Bütün tohumların yeniden kumların altına gömüleceklerini, uzun yıllarda orada kalacaklarını, çölün sonsuz sessizliğine yeniden kavuşacağını biliyordu. Nermin, kadınların ruhunun cehennem gibi 7 kat olduğuna inanıyordu. Ama çölün bütün cehennemi örtecek kadar büyük olduğunu da daha önce görmüştü. Biraz dayanmak gerekiyordu sevgiye. Acıyı biraz daha çekmek gerekiyordu. Sevgi kıskançlıkla birlikte yeniden gömülecekti. Tutku derinlere saklanacak, acı kendi ağırlığı altında çöküp parçalanacak, cehennem sönecekti. Ateşli kıvranmalarla geçen 2 günden sonra Haluk yolculuktan döndü ama döndüğünde çöl kendi mucizesini kendi kumlarıyla örtüp saklamayı başarmıştı. 22. Çıkmaz sokağın dibindeki konağın geniş kapılarının hemen ardında 2 silahlı nefer nöbet bekliyordu. Dışarıdan bakıldığında neferler gözükmüyordu. Sokağın başında da sürekli taharriler devriye geziyordu. Hüseyin Bey neferlerin arasından geçip konağın malta taşı döşeli sofasına girdi. Yukarı doğru çıkan çifte merdivenlere sapmadan yandaki koridordan arka kapıya yürüdü. Kapıdan konağın arka bahçesine çıktı. Hurma ve incir ağaçlarının gölgelediği bahçenin dip tarafında bir kameriye vardı. Kameriyede İttihat Terakki Bölge Sorumlusu Haşim İsmet Bey'le teşkilatın müfettişlerinden Ahmet İhsan Bey oturmuş nargile içiyorlardı. Hüsrev Bey uzaktan görünce elleriyle "Gel gel" diye işaret edip çağırdılar. "Buyur otur" deyip yanlarına oturttular. Hüsrev Bey'e karşı hem gözü pekliliğine, adam öldürmekteki kararlılığına duyulan ürküntüyle karışık bir saygı, hem de yaşça ufak olmasından dolayı biraz yukarıdan bakış vardı tavırlarında. Hüsrev Bey konuşmadan oturdu yanlarına. Bahçe kapısının yanında bekleyen bir uşağa seslenerek Hüsrev Bey'e kahve ısmarladılar. Sonra yeniden aralarındaki tartışmaya döndüler. Hüsrev Bey'in yanlarında olmasını aldırmadan konuşmaya koyuldular. Ahmet İhsan Bey öfkeyle yakınıyordu. "Yahu birader, gene İstanbul'dan gönderilen bulgur çuvallarının içinden yarı yarıya taş çıktı. Her seferinde aynı şey oluyor. Bu sefer asker erzağı ya eksik ya bozuk geliyor. Binlerce defa haber gönderdim. Kendim gittim konuştum. Tamam, hallederiz diyorlar. Bir şey hallolmuyor. Hani dalgınlıktan desem? Dalgınlık değil. Vallahi insan kondurmak istemiyor bizimkilere ama aklıma tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Bu eksik erzaktan vurulan paralar ne oluyor? Nereye gidiyor? Askeriyeye toptan mal satanların Boğaziçi yıllarında düzenlediği alemlerin gürültüsü artık Yemen'den duyuluyor." Haşim İsmet Bey kalın bıyıklarını sıvazladı. Öne arkaya bir iki sallandıktan sonra nargilesinden derin bir nefes çekip salıverdi. "Tuhaf konuşuyorsun bey birader, tuhaf konuşuyorsun. Bizimkiler ne yapsın zahire tüccarı çiğ süt emdiyse? Biz bu ticaret işlerini bilmeyiz ki. Bir yandan düveli muazzama karşımızda imparatorluğu kemirip yok etmeye çalışıyorlar. İstanbul'dakiler onunla uğraşıyor. Erzak çuvalının içinde olup biteni bu arada ne bilsinler? Enver Paşa ambarlarda çuval bakacak değil ya." "Öyle deme İsmet Bey. Ambarlardaki çuvallara bir bakan var herhal. O bakanları bulmalı. Birkaç deyyusu sallandır Beyazıt Meydanı'nda. Bak bir daha bulgur yerine taş gönderiliyor mu askere? Hem düveli muazzama karşımıza diyorsun. Düşmanı niye dışarıda arıyorsun? Bu kurtlu taşlı bulgurla biz kendi askerimiz kendimiz çölde açlıktan öldüreceğiz. Düveli muazzamaya ne hacet? Biz kendi kendimize düşman olmuşuz. Bak ben sana söylüyorum. Bal tutan parmağını yalıyor. Ben bundan adım gibi eminim. Anlaşılan teşkilata da sızdı bu it uğursuz tayfası. Memleket umurlarında değil. Keselerini doldurmaya bakıyorlar." Hüsrev Bey her zamanki soğukkanlılığıyla bir sigara sardıktan sonra sakin bir sesle söze karıştı. "Birkaçını vuralım pislik temizlensin." İki adam önce birbirlerine baktılar. Sonra Hüsrev Bey'e döndüler. Ahmet İhsan Bey sinirlendi. "Başka bir şey bilmiyoruz zaten. Vuralım pislik temizlensin. Bugüne kadar kaç tane adam vurduk? Ne oldu? Pislik temizlendi mi?" "Temizlenmedi. Pislik bizim askerin bulguruna kadar girdi. Git vur. Ne olacak? Yenileri çıkacak. Ambarların haracını başkaları yiyecek. Artık adam vurmakla bu iş olmaz. Bunları mahkemeye verip asmalı. Böylesi daha hukuki ve daha etkili olur. Mahkemeden korkarlar. Hem idam etmek daha korkutucudur. Sokak arasında adam vurmakla olmuyor bu işler." Haşim Bey yeniden bıyıklarını sıvazladı. "Yahu biraderler, bırakın vurmayı asmayı, amma uzattınız bu işi. Bulguru siz mi yiyorsunuz ki bu kadar celalleniyorsunuz? Bulguru nefer yiyor, sesi de çıkmıyor. Allah'ına şükrediyor. İmparatorluğun önemli meseleleri dururken böyle iki çuval buğdaya taktırmayın aklınızı. İngiliz gelmiş burnumuzun dibine, burada arabı azdırıyor, bin bir komplo düzenliyor, biz ona bakalım, bulguru başkası baksın. İstanbul'daki arkadaşlar o işi düzeltirler. Şimdi bulguru bırakalım da, Hüsrev Bey sen şu İngiliz kadından haber ver, neler oluyor? Peşine adam takmışlar, İngilizlerin tuttuğu bir Arap takip ediyor seni. Kim olduğunu çoktan öğrendiler, Allahü alem." Hüsrev Bey getirilen kahveden edeplice bir yudum aldı. "Daha baştan biliyordum zaten. Kadın biliyor benim kim olduğumu. Bunu anladım. Bir şey söylemedi ama anlaşılıyor. Ben de onu tanıyorum. Kim olduğunu biliyorum. Ne zaman emrederseniz bu işi bitiririz." Haşim Bey biraz düşündü. Kameraya da sessizlik oldu. Böceklerin cayırtısı duyuluyordu yalnızca. "Aldığımız raporlara göre kadın sık sık Şeyh Hunusi ile görüşüyormuş. Şeyhin de kadına meyli var diyorlar. Bu kadın Lawrence'den de beter. Bu Arapları kışkırtacak. hem de şeyhi en zayıf yerinden vurup ortaya salıyor. Biraz daha oyalanırsak iş işten geçmiş olacak. Bence fazla vakit kalmadı. Hüseyin Bey, bu işi çok uzatmamak lazım. Oyalanmadan usturubuyla hallet bu işi. İşin tadı kaçıyor. Araplar çok kıpırdanıyorlar. Hüseyin Bey kahvesini bitirip önüne baktı. Bir haftaya kalmaz bu işi tamamlarım. Ahmet İhsan Bey Hüseyin Bey'in kolunu tuttu. Ondan sonra da seni hemen İstanbul'a atarız. Yoksa hem Araplar hem İngilizler seni burada sağ komazlar. Herkes biliyor işi. Ha, bir de dikkat et, kadın da senin kim olduğunu biliyormuş. Öyle dedin. Demek onların da var bir hesabı. Ava giderken avlanmayalım. Kıyamete kadar yanarım vallahi. Bir kefere karının oyununa gelir de seni kaybedersek. Hüseyin Bey karşısındaki adamların yüzüne dalgın dalgın baktı. Boş kahve fincanını hala elinde tutuyordu. Siz merak buyurmayın. Ben bu işi hallederim. Ben müsaadenizi rica edeyim. Hüseyin Bey ayağa kalktığı sırada Ahmet İhsan Bey biraz alaycı, biraz mütecessis bir sesle sordu. Kadın çok güzel diyorlar. Hüseyin Bey başını salladı. Güzel, evet, çok da iyi Arapça konuşuyor. İsmet Bey bir an boş bulunup sakın aşık falan olmayasın diyecekti ama birden kendini toparladı. Hüseyin Bey'in teşkilatta nam salmış ani öfkeleri ve tabancaya davranmaktaki aceleciliği aklına geldi. Haydin güle güle, kendini mukayyet ol, bu işi de fazla uzatma. Bir şeye ihtiyaç olursa her zamanki gibi meydandaki topala haber bırakırsın. Hüseyin Bey olur anlamına başını salladı. Tabii, müsaadenizle. Hüseyin Bey ağır adımlarla yürüyüp çıktı bahçeden. Hüseyin Bey çıktıktan sonra iki adam bir süre sustular. Haşim İsmet Bey biraz önce Hüseyin Bey'den ürktüğünü düşünüyordu. Sanki korktuğunu herkes anlamış gibi tedirgin olmuş, Hüseyin Bey'e öfkelenmişti. Kalın bıyıklarını sıvazladı. Bu Hüseyin Bey yararlı bir genç ama şimdilik, bir zaman sonra bunun gözü karalığı bizim teşkilatta zarar verir gibi geliyor bana. Baksana, hiç gözünü kırpmadan teşkilattaki arkadaşları vurmayı teklif etti. Bir Yakup Cemil yeter, bir tane daha asla çıkmamalı. Teşkilatın da memleketin de menfaati âlisi böyle tehlikeli adamların fazla güçlenmemesini icap ettiriyor bence. Ahmet İhsan Bey bir süre konuşmadan nargilesini fokurdattı. Sonra kendi kendine mırıldanır gibi yavaş bir sesle önüne bakarak konuştu. Memleketin menfaati âlisi. Haklısın, pek haklısın. Memleketin menfaati âlisi bulguru temizlemeye yetmiyor ama Allah'ın izniyle Hüsrev'i temizlemeye yeter. Memleketin menfaati âlisi anlaşılıyor ki yakında Hüsrev'i alıp götürecek. Bazen kendi kendime düşünüyorum da bu menfaati âlisi lafı bir mezarlık adı gibi geliyor bana. Haşim İsmet Bey kalın kaşlarının altından kuşkuyla baktı Ahmet İhsan Bey'e. Sonra bıyıklarını sıvazladı. Karşılıklı sessizce nargilelerini içmeyi sürdürdüler. Böceklerin cayırtısından başka bir şey duyulmuyordu bahçede. Arada bir de malta taşlarının üzerinde hızlı adımlarla dolaşan neferlerin postal sesleri. 23. Güllerin kokusunu, buğulu sürahinin içindeki soğuk limonatanın kekremsi tadını, dışarısının sıcak aydınlığını ve konağın içindeki ıssız ve loş serinliği bir daha hiç unutmadı. Bütün bunlar onun berrak ve lekesiz çocuk aklına, eski bir katedralin duvarlarına işlenmiş bir fresk gibi kazındı ve hayatı boyunca bu freskin üstüne sürdüğü bütün boyalar eninde sonunda dökülüp en alttaki asıl resmi geride dokunulmamış bir tazelikte bıraktılar. Okulun en son günü oymalı demirleri kırmızıya boyanmış bahçe kapısının çıngırağını çaldırarak açıp çocukluğunun cennetine girdiğinde önce güllerin kokusunu duymuştu. Güller kat kat yapraklarıyla açmışlar, yaldızlı sarı laleler boyunlarına dikmişler, kayısı ve kiraz ağaçları baştan aşağı çiçeklenmişler, at kestanelerinin gölgeli yapraklarının arasına saklanan guguk kuşları yazın geldiğini, sıcaktan yorgun düşmüş kesik kesik ötüşleriyle duyurmaya başlamışlardı. Eve yaklaştıkça ağırlaşan okul çantasını kayışından tutup yerlerde sürükleyerek çiçeklerin arasından geçmişti. Konağın içinde alışılmamış, durgun, kıpırtısız, loş bir sessizlik vardı. Bahçenin sıcak ve güven veren aydınlığından sonra içerisi olduğundan daha soğuk ve karanlık gözüküyordu. Bildik seslerin hiçbiri duyulmuyordu. Ne bir fısıltı, ne bir ayak sesi, ne de salondan her zaman gelen mırıltılı konuşmalar. Konak terk edilmiş gibiydi. Yıllarca sonra düşündüğünde kötü bir şey olduğunu, daha eve girer girmez hissettiğini anımsardı. Salonun kapısından içeri baktı, köşedeki koltukta oturan büyük teyzesi Nermin'i görünce öfkeyle başını öbür yana çevirdi. Nermin evin sessizliğinin farkına varmadan uyarak yavaş adımlarla merdivenleri çıkıp odasına girdi. Okul üniformasını çıkardı, üniformasını çıkarıp soyunmak eve girdiği zaman duyduğu sıkıntıyı unuttururdu ona. Arkadaşlarıyla buluşmak için hızla giyinip koşarak indi merdivenlerden. Kapıyı arkasından çarparak mutfağa girdi. Yorgun bir halde mutfaktaki küçük masanın çevresinde oturan hizmetçiler isteksizce kalktılar yerlerinden. Hiçbiri Nermin'in yüzüne bakmıyordu. Hepsinin başı öne eğilmişti. Bir bardak limonata istedi. Her zaman buzdolabında hazır duran soğuktan buğulanmış limonata sürahisini çıkarıp sessizce bir bardak doldurarak Nermin'e verdiler. İçine limon kabuğu rendelenmiş limonatayı bir dikişte içen Nermin, boş bardağı masanın üstüne bıraktı. Seke seke zıplayarak evden çıktı. Sıcakla birlikte yoğun bir gül kokusu çarptı yüzüne. Birden geri dönerek içeri girdi. Merdivenleri koşarak tırmanıp annesiyle babasının odasına gitti. Kapı kilitliydi. Kapıyı kurcaladı ama kimse açmadı. Yeniden ama bu kez korkuyla koşarak aşağıya inip salona girdi. Büyük teyzesi hala önceki yerinde oturuyordu. Nermin salona girince ipek ışırtıları çoğaldı. Annemler nerede? Müberra'nın başını öbür yana çevirmişti. Babana sor. Babam nerede? Müberra Hanım azarlar gibi konuştu. Odasındadır. Odalarına baktım. Kapı kilitli. İçeride kimse yok. İpek ışırtıları gittikçe artıyordu. Bilmiyorum. Nermin büyük teyzesinin bir şeyler daha söylemesi için bir süre bekledi ama Müberra Hanım başka bir şey söylemedi. Nermin'i unutmuş gibi pencereden dışarısını seyrediyordu. Yeniden bahçeye çıkıp bir ağacın altına oturdu. Evin ve Müberra Hanım'ın sessizliği ürkütmüştü onu. Bahçenin sıcaklığında kendini daha güvende hissediyordu. Arkadaşlarıyla buluşacağını da unutmuştu. Büyüdüğünde ne zaman çocukluğunu anımsasa aklına bir ağacın altına oturmuş, ince parmaklarıyla toprağa anlamsız şekiller çizen küçük bir kız gelirdi gözlerinin önüne. Ağlamak isteyen ama neyi ağlayacağını kestiremediği için ağlayamayan, korkmuş küçük bir kız görürdü. Orada ne kadar oturduğunu bilmiyordu ama birden babasını görmüştü çiçek tarlalarının arasında. Dalgınlıkla sarı laleleri ezen babasının saçları dağılmıştı. Ceketsizdi. Yerinden sevinçle fırlayıp babasına sarıldı. Nermin'i her zamankinden daha sıkı kucaklayan babası, küçük kızın başını göğsüne bastırdı. Birbirine sarılmış bir halde eve doğru yürüdüler. Eve yaklaştığında Nermin ağlamaya başladı. "Annem nerede?" Babası daha sık sarıldı Nermin'e. Birbirlerine sarılmış olarak durdular. Sonra babası Nermin'in hiç unutmadığı tek bir kelime söyledi. "Gitti." Biraz sustuktan sonra ekledi. "Artık biz ikimiz yalnızız. Annen başka yerde oturacak." Babası başka bir şey söylemeden Nermin'i bırakıp koşar gibi eve girdi. Güneş Nermin'in ensesini yakıyordu. Yaşlı ve mahzun sesleriyle kesik kesik öten guguk kuşlarının sesinden başka ses duyulmuyordu. Bahçe gül kokuyordu. Nermin ne yapacağını bilemeden kendisine çok büyük gözüken konağın önünde durmuş, kendini yapayalnız hissederek ağlıyordu. Yaşam bir daha düzelmeyecek şekilde ansızın değişivermişti. Başını kaldırdığında merdivenlerin dibinde duran dedesini gördü. Bej bir takım giymiş, kravatını takmıştı. Elinde bastonu vardı. Nermin'e baktıktan sonra her zamanki küçümseyici sesiyle seslendi. "Geldin mi sen?" Nermin dedesine doğru yürüdü. "Annem nereye gitti?" Hüsrev Bey güldü. "Ne gitmesi kızım? Annen kaçtı. Babandan daha iyi bir adam buldu. Bence de iyi yaptı." Nermin kekeledi. "Ne? Nereye gitti dede?" Hüsrev Bey omuzlarını silkti. "Ne bileyim ben. Kaçtı işte." Hüsrev Bey çiçeklerin arasından yürüyüp gitti. Yürürken bastonuyla yerdeki taşlara vuruyordu neşeyle. Sıcak ve hüzünlü bir yaz yaşandı o yıl. Babası kendi üzüntüsünün içine hapsolmuştu. Müberra Hanım asıl suçlu Nermin'miş gibi küçük kıza nefretle davranıyordu. Hüsrev Bey ise hiçbir şeye aldırmıyordu. Annesiyle birlikte herkes terk etmişti küçük kızı. Nermin, yalnızlığı, terk edilmenin acısını ve romanların avutucu gücünü keşfetti o yaz tatilinde. Annesi gittikten sonra babası konakta kalıp kalmamak konusunda çok tereddüt etti. Bir iki kez oradan taşınmaya niyetlendi. Kendisi konaktan ayrılırsa karısının yeniden bu eve döneceğini tahmin ediyordu galiba ama o sıralarda annesinin o adamla Avrupa'ya gittiğini duydular. Müberra Hanım da konakta kalmalarını istedi anlaşılan. Bir iki kez babasıyla Müberra Hanım'ı baş başa salonda fısıldaşırlarken gördü. Büyük teyze yeğeninden çok damadını tutuyordu. Hüsrev Bey ise hiçbir şey olmamış gibi her zamanki yaşantısını sürdürüyordu. Ne konakta kalınması, ne başka bir yere gidilmesi, ne de gelininin kaçması umurunda değilmiş gibiydi. Bazen hep birlikte yemek yerken oğluna bakıyor, o sırada dudaklarına alaycı bir gülümseme yerleşiyordu. Karısını elinden kaçırdığı için küçümsüyordu oğlunu. Belki de karısı kaçan bir adamın babası olmaktan duyduğu öfkeyi alaycı sessizliğinin altına saklıyordu. O yaz tatili boyunca evde hiç kimse yüksek sesle konuşmadı. Evden ölü çıkmış gibiydi. Kimse annesinden söz etmiyordu. Evdekiler için artık öyle bir kadın yoktu. Yaşamlarından silip atmışlardı onu. Nermin tatil boyunca gizli gizli annesinin kendisini aramasını bekledi. Çalan telefonlara herkesten önce koştu. Bahçe kapısının çıngırağı ne zaman çıngırdasa heyecanla balkona fırladı. Ama annesi hiç aramadı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 109. Devamı 11. ayrımda.